Bismillahirrahmanirrahim. Vahyin başlangıcı ne şekilde olmuştur? Hazreti Ayşe annemizden gelen bir rivayet, vahyin başlangıcının uykudayken sadıka rüya biçiminde olduğunu bize bildiriyor. Ve Allah Resulü'nün gördüğü rüyalar kendisine net, açık bir şekilde gösterilirdi ve de aynen çıkardı. Allah Resulü ne yalnızlık kendisine sevdirildi. İbn-i İshak'ta böyle bir rivayet geçer. Allah Azze ve Celle ona yalnızlığı sevdirdi. Çünkü görevine hazırlanabilmesi için yalnız kalmasını Allah istedi. Ama bu çok uzun bir süre değildi tabi. Belli bir süre. Yani normal hayatını yaşıyordu. Ara sıra dağa çıkıyordu. Dağda, Hira'da kalıyordu. Tekrar geliyordu. Hayatına devam ediyordu. Sonra tekrar çıkıyordu. Böyle birkaç hafta falan bu şekilde yalnız kalmaları oluyordu. İşte bu yalnız kalmalarında meleğin gelmesi, oku demesi olayları gerçekleşti. Ve bunları alıp Hatice annemizin yanına geldiğinde olayı kendisine anlattı. Üzerine örtülmesini istedi. Sonra kendisine geldiği zaman olayı anlattı. O da yani başıma kötü bir şeylerin gelmesinden korkuyorum demişti Peygamberimiz. Dedi ki sen hayırlı bir insansın. Senin başına kötü bir şey gelmemiştir. Ya Resulallah. Tabi daha o zaman bilmiyor. Belki ya Muhammed diye hitap etmiş de olabilir. Biz öyle söylüyoruz da. Gidelim soralım diyor. Bunu benim amcamın oğlu Varaka var diyor. Yaşlı alim bir insan diyor. İbranice bilir, Hristiyan. İncil okumuş, Tevrat okumuş. Peygamberlik nedir, din nedir, cin nedir, şeytan nedir? Bunları bilen bir insan. Gidelim soralım diyor. Gidip soruyorlar. O da diyor ki sana gelen, Musa'ya gelen Namus Ekber'dir. Yani Cebrail'dir. Eğer diyor sen vatanından kovulacağın sırada hayatta olursam sana yardımcı olmaya çalışırım. Efendimiz diyor ki beni mi kovacaklar? Beni çok severler. Buyuruyor ki Varaka ilk Müslümanlardan sayılır. Yani çünkü Peygamberimizin peygamberliğini ilk kabul eden insan o olmuştur. Evet diyor, senin getirdiğin davayı her kim getirdiyse mutlaka başına bunlar gelmiştir. Demek ki bütün peygamberlerin başına gelmiş ise vatanından yani çıkartılmak, hicrete zorlanmak. Demek ki var bunda bir hikmet yani. Neden? Hem onların kendilerini ispat etmeleri, ümmetlerine örnek olmaları, derecelerini yükselmesi için böyle zorlu bir ibadet. Efendimiz hicret zordur buyurur. Böyle zorlu bir ibadeti yapmışlar ve bütün Müslümanlara da örnek olmuşlardır. Ayrıca da şu da bir gerçektir ki bütün medeniyetleri muhacirler meydana getirmiştir. Tombi mesela tarihte 27 kadar medeniyeti tespit ettiğini söyler ve bu medeniyetlerin tamamını kuranların da muhacirler olduğunu söyler. Hatta tarihteki önemli medeniyetlerden sayılan Yunan medeniyetinin de oraya hicret etmiş olan Kürtler tarafından kurulduğunu ifade eder. Yani aslında mukim olanlar, yerinde çok oturanlar, çok sakin olanlar bir medeniyet meydana getiremiyorlar. Harekete geçince medeniyet meydana geliyor. O yüzden bizim takvimimiz de hicretle başlar. Çünkü aslında medeniyetimizin başlangıcı hicretle olmuştur. Yani mesela peygamberimizin doğum tarihi esas alınmamıştır. Hatta peygamber oluşu esas alınmamıştır. Peygamber oluşundan daha da önemlisi hicretin başlangıcı ve o sene esas alınmıştır. Çünkü medeniyetimiz o sene başlamıştır. Yani devlet aşamasına gelmiş hicret sonucunda. Bir araya toplanmışlar Müslümanlar ve devlet olmuşlar aşağı yukarı. Tabi hemen gider gitmez Efendimiz hemen de tam bir devlet kurabilmiş değil de, ama yani başladı, adım atılmış oldu. İşte ondan dolayı o sene bizim takvimimizin başlangıcı olmuştur. Neyse, demek ki Varaka peygamberimizin başına gelen olaydan daha sonra başına gelecek olan olayları anlıyor. Çünkü tüm peygamberlerin başına bunlar gelmiş. Hepsi zulme uğramışlar ve hicret etmek zorunda kalmışlar. Şimdi bu vahyin başlangıcı bu şekilde. Bir ara fetret vahiy dediğimiz vahyin kesilmesi olayı gerçekleşti ki zaten ondan sonra da vedduha geldi. Bu 10 gün kadar da olabilir, 40 gün kadar da olabilir. Değişik rivayetler var. Allah Resulü tabi bir vazife omuzuna verilmiş. Ne yapacağını bilemez vaziyette. Tek yardımcısı Allah ve ondan da vahiy kesilince Cebrail'i görüyor, Cebrail'le konuşuyor bazen ve rahatlıyor. Yoksa ne yapacağını bilemiyor. O da gelmeyince bir müddet Efendimiz çok kötülendi yani. İşte ondan sonra ve duha geldi de peygamberimiz rahatladı. Ve duha ve leyli izâ sece mâ vedda'aka rabbuke ve mâ kale. Duhaya leyle yemin olsun ki Rabbin seni terk etmiş değil, sana darılmış da değil. Yani sana bir müddet vahyin kesilmesi demek Allah'ın sana darıldığını göstermez. Yani böyle anlama ey Resulüm. Üzülme, Allah sana verecek ve sen razı olacaksın. Ve sevfe yu'tike rabbuke feterda. Şimdi bu fetret-i vahiy dediğimiz olay yani ondan sonra vahyin tekrar başlaması sanki yeniden başlaması gibi oldu. Peygamberimizi çok sevindirdi. O yüzden ve duha gelince peygamberimiz Allahu Ekber dedi, sevindi. Biz mesela bugün Kur'an okurken ve duhaya geldiğimiz zaman Allahu Ekber deyip ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim Elem neşrah leke sadrak. Sonra ondan sonra Nas'a kadar bütün surelerin sonunda Allahu Ekber deyip besmele çekip diğer sure için okuyoruz. Bu peygamberimizin o hatırasını canlandırmak içindir. O sünnete uymuş olmak içindir. İşte bu fetret-i vahiyden sonra Cebrail aleyhisselamı gördü. Arşa yani nereye baksa onu görecek şekilde bütün gökleri kaplamış, bütün kanatlarıyla gökleri kaplamış. Dehşet mi dersiniz, harika mı dersiniz? Hem harika hem dehşet mi dersiniz? Acayip mi dersiniz? Acayip bir görüntüyle gördü. Ve peygamberimiz dondu kaldı yerinde yani. Yani Cebrail'i asli suretiyle gördü. Bir o defasında, bir de Miraç'tan dönüşte Sidretül Münteha'nın yanında. İki kez Cebrail aleyhisselamı Efendimiz asli suretiyle gördü. Diğer zamanlarda da başka şekillerde bazen insan kılığında gördüğü oluyordu. Ama asli suretiyle iki defa görmüş oldu. Ve Allah Resulü 40 yaşındaydı malum o vahiy başladığı sırada. Ve Ramazan ayında indirildi. İnne enzelnahu fi leylatil kadr. Leylatil kadri de yine Ramazan ayı içinde olduğu bilinmektedir. Yani cumhurun görüşüne göre biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Yani Ramazan ayı içerisinde. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an, o da yine aynı şekilde Şehr-i Ramazan, öyle ki ellezî unzile fihil Kur'an, onda Kur'an inzal edilmiştir. Demek ki bunlar Ramazan'da olmuştur yani. Bir de Duhan suresinde Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik buyuruyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim yani Kadir gecesinde indirilmiştir. Ramazan ayında indirilmiştir. Ama o sene Ramazan ayının 17'sine denk gelmiştir. Ekseriyetin görüşüne göre Kur'an'ın başlangıcı Ramazan ayının 17'sine denk gelmiştir. Belki o sene Kadir gecesi Ramazan'ın 17'sidir. Zaten Ramazan ayı içerisinde olduğu bilinmektedir. Yeri sabit midir, değil midir? O da tartışmalıdır. Bizim için o şu anda önemli değil. Bizim asıl üzerinde durmak istediğimiz konu bu Kur'an'ın inişi ile ilgili iki tane iniş var diyebiliriz yani. Birisi toptan olarak en yakın gökyüzüne, Beytül İzze denilen makama indirilmesi. İşte Kadir suresine geçen odur. İnne enzelnahu fi leyletil kadir. Biz onu Kadir gecesi inzal ettik. İnzal indirmek demek. Tenzil de indirmek demek. Kök harfler zaten aynıdır. Bir if'al babından, mastar bir tef'il babından, mastar kök harfleri aynıdır. Nezeledir. Şimdi inzallı toptan indirmek söz konusudur. İnne enzelne, enzelne yani mastar inzaldır. İndirdik yani mastarı indirmek yani inzal. Bu toptan indirmek demektir. En yakın gökyüzüne toptan bir defada indirilmiştir. Sonra oradan peygamberimize 23 sene içerisinde kısım kısım peyderpey tedricen indirilmiştir. Buna da tenzil denir. O da indirmek demektir. İnzal da indirmek, tenzil de indirmek. Ama inzal toptan indirmek, tenzil kısım kısım indirmektir. Kur'an-ı Kerim'in hem böyle inzal ile indirilişi yani Kadir gecesinde toptan Beytül İzze'ye gökyüzüne indirilmesi, oradan da peygamberimize indirilişi ise 23 yılda tenzil ile olmuştur. Yani hem inzal ile indirme var hem tenzil ile indirme var demek ki. O birinci indirmede yani inzal ile olan indirmede Levh-i Mahfuz'dan Beytül İzze'ye indirilmiştir. Oradan da peygamberimizin kalbine 23 yılda tenzil ile inmiştir. Bu vahyin nasıl bir şey olduğu hususunda insanın bunu anlayabilmesi mümkün değil. İnsan daha kendisini bile tanıyamıyorken, insan daha psikoloji üzerinde hiçbir hakimiyeti yokken, psikoloji ilmi daha yeni yeni ilim olmaya başlamışken, insanı çözememişken, vahyi çözebilmesi, peygamberimizin başına gelen olayı çözebilmesi, bunu açıklayabilmesi mümkün değildir. Yani insan hele evvela insan psikolojisi üzerinde şöyle bir 500 sene kadar daha biraz mesafe alsın bakayım. Çünkü matematikte, fizikte, kimyada 1000 yıllık bir birikim var neredeyse. Belki daha fazla. Yani elbette kaç bin yıllık birikim var aslında da. Fakat özellikle son 1000 senesi önemlidir. 1000 yıllık bir birikim varsa insanoğlu 1000 yıldan beri matematik, fizik gibi maddi ilimler üzerinde gelişme göstermiş, buna ağırlık vermiş. Çünkü bununla para kazanmıştır. Matematikle, fizikle, kimyayla para kazanmıştır. Ama psikoloji ilmiyle ilgilenmemiştir. Çünkü o para kazandırmamıştır. Şimdi diğer ilimler üzerinde, fizik ilimleri üzerinde ilerlemiştir. Metafizikte geri kalmıştır ve insan psikolojisini tanıyamamıştır. Onun için diğerlerini 1000 yıl tahsil ettiyse, hele şu psikolojiyi de bir 1000 yıl tahsil etsin bakayım. Ondan sonra belki insanı biraz daha iyi tanır ve insanın ruhaniyatını daha iyi kavrar. Ve ondan sonra belki peygamberimize vahyin gelişinin biraz daha güzel açıklayabilir. Ama aslında insanoğlunun bunu hakkıyla açıklayabilmesi hiçbir zaman da mümkün olmayacaktır. Çünkü bu maddi bir ilim değildir. Hatta bu manevi bir ilim de değildir. Bu tamamen Allah Azze ve Celle'nin bildiği bir ilimdir. İnsana bu hususta çok bir bilgi verilmemiştir. Zaten insana her ilimden az bir şey verilmiştir. Tutup da şimdi Allah'ın özel olarak bir insanı peygamber seçişi, ona vahyi gönderişi, yani bu hususta çok fazla konuşmak fazla bir mana ifade etmez aslında. Vahyin hakikatini yani kavrayabilmesi insanın mümkün değildir. Hristiyanlar vahyi inkar etmiyorlar ama aslında inkar ediyorlar. Nasıl ki mesela peygamberliği inkar etmiyorlar ama aslında inkar ediyorlar. Aslında Allah'ı inkar etmiyoruz deseler de inkar ediyorlar. Yani aynen öyle. Çünkü Allah'a inanmaları gerektiği gibi inanmıyorlar. Peygamber'e inanmaları gerektiği gibi inanmıyorlar. Bunların hepsi inkardır. Aynı şekilde vahyi de inkar etmiyoruz diyorlarsa da haddi zatını inkar ediyorlar. Çünkü onlara göre vahiy ilhamdır. Yani insanın kendi içinde oluşur. Dışarıdan böyle kelime kelime harf harf gelmez. İnsanın kendi içinde oluşur. Bir melek vasıtasıyla gelmez. Şimdi siz bunu okuduğunuz zaman tabii Fazlurrahman'ın görüşünü bilseydiniz, bu Fazlurrahman bunu söylüyordu, demek Hristiyanlardan bunu almış derdiniz. Yani müsteşrikinin görüşünden etkilenmiş. Fazlurrahman da böyle söylüyor. Aslen Pakistanlı ama ömrü önemli yılları İngiltere'de geçmiş ve kimlerle irtibata geçmişse, kimler kendisini yönlendirmişse, bunların hepsi tabii en doğru şekliyle kıyamet günü ortaya çıkacak ve öyle fikirler sahibi olmuş ki tamamen sapmış gitmiş birisi. Mesela bu diyor ki, çok şeyler söylüyor. Hangi birini anlatayım ki? Yani ben şimdi bununla ilgili olan ne söyleyelim? O da böyle söylüyor. Diyor ki vahyi getiren melek değildir, Cebrail değildir. Bakın aynı Hristiyanlar gibi konuşuyor. Dışarıdan da indirilmemiştir. Yani peygamberimizin içinden oluşmuştur. Aynı Hristiyan gibi konuşuyor yani. Aslında Hristiyanlıktan etkilendiği çok açık seçik meydanda yani. Bakın yani bunu Hristiyanlar söylüyor. Ve onların bunu söylediğini Reşit Rıza da kitabına almış. Onların bu görüşünü Reşit Rıza da onların dinleri hakkında epeyce malumat sahibi birisidir. Her ne kadar bazı görüşleri mezhepsizliğe götürmüşse de o ayrı bir konu. Ama Hristiyanlığı tanıyan birisidir. Bir ilim adamıdır. Bazı görüşlerini kabul etmemiz de mümkün değildir. Ne kendisinin ve ne de kendi üstadı Muhammed Abduh'un veya Afgani'nin bazı görüşlerini kabul etmek mümkün değildir. Ama o ayrı bir mesele. Mesela Reşit Rıza da bunu kitabında Hristiyanların görüşünün bu olduğunu söylüyor. Fazlurrahman da aynen onu, o görüşü İslam görüşü olarak savunuyor. Peygamberimize vahiy dışarıdan gelmemiştir, İçinden oluşuyordu diyor. Hatta aynen şunu söylüyor. Diyor ki Kur'an %100 tamamen Allah'ın kelamı olduğu gibi %100 tamamen de Muhammed'in kelamıdır. Yani bu ne demek? Sanki hani mana Allah'tan, lafızlar peygamberimize ait. Sanki kutsi hadisler gibi yani. Yani Kur'an'ın peygamberimize dışarıdan geldiği Kur'an'la sabittir. Mesela Kur'an-ı Kerim enzelne buyuruyor, indirdik buyuruyor. İndirenin kendisi olduğunu ve indirme yukarıdan aşağı olan bir olaydır. Ya da en azından dışarıdan olan bir hadisedir. Kur'an böyle dediği halde ve Cebrail tarafından Kur'an'ın indirildiği birçok ayetlerde zikredildiği halde Yahudilerin Cebrail'e düşman olduğu, bunda haksız oldukları bildirildiği halde, yani Kur'an'ın dışarıdan melek tarafından getirildiği, bilindiği ve bildirildiği halde, Peygamberimiz de bunu sahih hadislerde bildirdiği halde, o Kur'an'ın Peygamberimizin içinde oluştuğunu, bir halet-i ruhiye içine girip, yani acayip bir psikoloji içerisindeyken, aslında Allah'ın yani muradını, Allah yani o anda ona kendi muradını ilham ediyor yani, içinde oluşuyor ve onu Peygamberimiz kendi lisanıyla ifade ediyor. Dolayısıyla hem Allah'a ait olmuş oluyor hem Peygamberimize. Allah'a ait olan ne olmuş oluyor bu durumda? Mana. Peygamberimize ait olan ne olmuş oluyor? Lafızlar. Buna kutsi hadis denir aslında. Buna Kur'an denmez yani. Yani aslında Kur'an'ı kutsi hadis mertebesine indirmiş oluyor bu görüşüyle. Ve tabi bunu niye söylüyor? Asıl mesele ne yani? Nereden icap ediyor şimdi bu felsefe yapmanın alemi ne? Nereden icap ediyor bu laflar? Şuradan icap ediyor. Çok önemli temel bir meseleyle alakası var bunun. Kafirlerin asıl varmak istediği hedefleriyle ilgili. O da şudur. Müslümanlar asırlar boyunca alimlerimiz Kur'an üzerinde araştırmalar yapmışlar. Kur'an'ın her kelimesi üzerinde kafa yormuşlardır. Kelime kelime incelemişlerdir. Ve o kelime Kur'an'da geçtiği için onun üzerinde hassasiyetle durmuşlardır. Başka bir kelime yerine koymamışlardır, öyle anlamamışlardır. O kelime üzerinde durulmuştur. Şimdi bunlar ise bunu değiştirmek istemektedirler. Ve lafızlar peygamberimize ait olmuş olursa kendi içinde oluşuyor. Bunda peygamberimizin de bir yani payı var. O lafızların oluşumunda. İnsan olarak onun da bir payı olursa eğer, o zaman artık alimler lafızlar üzerinde çok durur mu? Çok durmaz o kadar. Yani şimdi mesela usul fıkıh ilmi mesela diyor ki işte el emru lil vücub, mesela emir vücub içindir yani farziyet ifade eder. Allah emrediyorsa o şeyin farz olduğu anlaşılır. Yani emir olduğu yani kelime emir kelimesi ise, yani bakın burada neye bakıyorlar, kelimeye. Yani kelime nedir? Şimdi bunu engellemek istiyor bunlar. Yani kelimeye bakmayın, bu kadar çok takılmayın. Yani o kelime de olur, bu kelime de olur onun yerine. Yani o önemli değil o kadar. Anlıyor musunuz? Asıl hedefleri bu. Böylece kelimelere bağlı kalmamamızı sağlamaya çalışıyor. Diyor ki ya o zaten kendi içinde oluşuyordu. Hem Allah'ın kelamıdır hem de Peygamberimizin kendi kelamıymış. Haşa. Hristiyanlıktan tamamen etkilenmiş. Bunlar İmam-ı Azamlardan ders almazlar. Bunlar İmam-ı Şafileri sevmezler. Bunlar İmam Malikleri Yani dizinin dibine oturulacak insanlar olarak görmezler. Bunlar giderler müsteşrikinin kitaplarını okurlar. Onların talebesi olurlar. İmam-ı Azam beğenmeyenler Kodziherlerin talebesi olmaya razı olurlar. Bunlar kalbinde maraz olan hastalıklı tipler. İmam-ı Azam'ı, İmam-ı Azam'ın talebesi olmaz, İmam-ı Şafii'nin talebesi olmaz tutar, Kodziher'in talebesi olur bunlar. Bunlar aslında farklı olma hastalıkları olan insanlar. Farklı bir şey söylemek istiyor. Yani bütün dünya alimleri, yani Kur'an Cebrail tarafından getirilmiştir, hadislerde, Kur'an'da böyle geçiyor ya, bu farklı bir şey söyleyecek yani. İlla her konuda mutlaka farklı bir şey söylemek istiyor. Bu farklılık hastalığı. Hatırlıyor musunuz? Bir hadis okumuştuk Saitava'nın kitabında. Adam der ki, öyle zaman gelecek ki adam diyecek ki, Kur'an okudum, kimse bana tabi olmadı. Şöyle şöyle bilgiler anlattım, kimse benim peşimden gelmedi. Ben onlara öyle bir şey söyleyeceğim ki ilk defa benden duymuş olacaklar ve benim peşimden gelecekler. Öyle bir şey söyleyeceğim ki böyle farklı olacağım yani. Yani herkesin bildiği şeyi söyleyince olmuyor. Yani derdi nedir? Farklı olmak ve insanlara baş olmak. Yani bütün dünya, ümmet-i Muhammed buna icma etmiş. Yani Kur'an dışarıdan peygamberimize geliyordu, melek tarafından getiriliyordu. Ayet de var, bununla ilgili birçok ayetler de var, hadisler de var ve ümmet de buna icma etmiş yani. Ama bu farklı olmak istiyor. Herkesin dediğini dersen farklı olmuyorsun ki. Şimdi mesela namaz 5 vakit dersen seni kimse tanımaz etmez. Ama 10 vakit dersen, 2 vakit dersen senin dünya alem konuşur. Onun hesabı. Bunlar böyle farklı olmak, böylece tanınmak isteyen kimseler. Ve öyle laflar söylüyor ki, yani maksadı biz Kur'an'ın lafızlarına bağlı kalmayalım. Onun ifadesiyle Kur'an ruhuna, yani onda aslında temel prensipleri alalım. Temel prensipleri alalım, lafızlara bağlı kalmayalım. Mesela Kur'an-ı Kerim hırsızın elini kesin dediyse mesela, biz faktau kelimesine takılmayalım, yani kesin kelimesine takılmayalım. Yani ceza verin demek istiyor yani. Erkek ve kadın hırsıza ceza verin yani. Yani peygamberimiz o sırada Allah-u Teala onun kalbine yani böyle nefret ettirdi hırsızlıktan. Onun kalbine ilham etti. O coştu kalbinde peygamberimizin. Onun dilinde faktau diye ortaya çıktı bu. Yani bu da mühim değil. Ha faktau ha fadri bu yani mesela. Vursanız da olur yani. Kesmeniz şart değil gibi. Yani kelimeye bağlı kalmak şart değil. Anlıyor musunuz? Yani sanki böyleymiş gibi anlatıyor. Yani dışarıdan kelime kelime Allah'tan nazil olmuş bir kitap değil de sanki mana peygamberin kalbine doğmuş, o da kendi kelimeleriyle bunu ifade etmiş. Dolayısıyla da kelimelere bağlı kalmak şart değil. O günkü insanlar için öyle ifade etmiş. Biz de bugünkü insanlar için başka türlü ifade edebilirmişiz yani. Yani faktau demeyiz de fadribu deriz mesela, yani dövün mesela biraz veya işte hapse atın mesela diyebiliriz. Yani hükmün almak şart değil, şekle bağlı kalmak şart değil. Mesela kelimede emir, faktau emirdir mesela, iktau kesin yani. Şimdi mesela yani bunu böyle aynen böyle burada emir olarak gelmiş diye ifade, emir olarak anlamamız şart değil. Yani kesebilirsiniz gibi de anlayabilirsiniz mesela. O halde kesme edebilirsiniz yani. Böyle de anlayabilirsiniz yani. Yani zaten hani kelime önemli değil ya. Kelime önemli değil diyor zaten. Yani o öyle ifade etti. Hatta daha acayip laflar da söyler. Mesela diyor ki, aslında diyor bu hükümler, yani Kur'an'ın hükümleri Allah'ın son hükümleri değildir. Bakın bakın, lafa bakın. Bu nasıl konuşma yani? Allah dinimi tamamladım dediği halde O diyor ki bunlar son hükümler değildir. Allah diyor o günküleri o kadar adam edebildi, o kadar medeni edebildi, o yüzden o hükümleri indirdi. Yani biraz daha peygamberimiz biraz daha hayatta kalsaydı başka hükümler de indirecekti. Yani işte bedevi Arabı ya da işte kızının diri diri toprağa gömen cahil Arabı ancak bu kadar adam edebilirdi o kadar kısa bir sürede. Ama bunlar aslında Allah'ın son hükümleri değil. O yüzden biz bu lafızlara çok da bağlı kalmamız gerekmiyor. Zaten de dışarıdan da gelmemiş, içeriden oluşmuş. Dolayısıyla da lafızları değiştirebiliriz, yani mümkün. Yani dolayısıyla bugünkü insanlar sahabeden daha medeni imişler. Ondan öğreniyoruz bunu. Demek ki bugünküler daha da ileri seviyede hükümler ile idare edilebilirlermiş. Allah'ın hükümlerini, lafızlarına bağlı kalmaya gerek yokmuş. Faktau değil de fadribu olsunmuş, yani bir şey olmazmış. Anlıyor musunuz? O halde o günküler daha sert hükümlerle ancak adam edilebilirlerdi. Çünkü onlar çok çok cahildiler. Ebu Bekirler, Ömerler ancak böyle sert hükümlerle adam oldular. Ama bugünküler daha medeni, daha kültür seviyesi yüksek, daha bilim yaygın dünyada. O yüzden bugünkülere böyle öldürün, kesin, doğrayın falan böyle hükümlere gerek yokmuş. Yani bugünküleri daha güzel, daha kibar hükümler konulabilirmiş. Böyle söylüyor. Ve daha neler neler söylüyor. Bunlar sapmadır. Bir kısım lafların küfre kadar yolu da var. Yani Kur'an'a peygamberimizin kelamı demek, bu ne demek yani? Bu tamamen müsteşriklerin aradığı, bulamadığı bir laf yani. Onların ekmeğine yağ süren laflar, onlar tarafından yönlendirildiği her halinden belli. Hesabını Allah'a verecek. Böyle konuşmak neymiş? Görecek. Yani ilginç. Mesela biz Hristiyanların görüşünün bu olduğunu okuduğumuz zaman şaşırıyoruz. Çünkü daha evvel Fazlur Rahman'da bunu okumuştuk. Ve demek ki Fazlur Rahman'ın müsteşrikinin talebesi olduğunu biliyorduk da hani alenen görmüş olduk, ispatı oldu yani. Zaten birçok görüşün onlardan aldığını biliyoruz. Ama bu bir ispat olmuş oldu. Evet, buralarda böyle birkaç sayfa müsteşrikinin görüşüne temas etmiş yazar. Onları reddediyor, onların lafların doğru olmadığını falan anlatıyor. Onlar üzerine durmayacağım. Yalnız bir tanesinin şeyine kısa bir cevap verelim. Mesela bir tanesi diyor ki İstanbul'da bir konferans vermiş. Garp'ta İslam tetkikleri diye bir konferans veriyor. Orada diyor ki peygamberler diyor ayrı ayrı ele alınırlarsa yazılarını bizim kendi yazılarımızda kullandığımız aynı üslup hususiyetleriyle damgalanmış olduğunu görürüz. İyi olsun kötü olsun alıştığımız bir üslupla yazarız. Ahd-i Atiki ve Ahd-i Cedidi yani Tevrat ve İncil'i yazanlardan her biri kendisini başkalarından ayıran hususi bir üsluba sahiptir. Eğer peygamberlerin mukaddes sayılan kitaplarının hepsi Allah'ın kelamı olsaydı aynı üslupta olurlardı. Fakat bu hakikatte böyle değildir. Kur'an'ın üslubu Muhammed'in harikulade gelişmiş konuşma kudretini aksettirir. Yani demek istiyor ki her peygamberin kendi has bir üslubu var. O üslupla konuşuyor. Mesela Ahd-i Atik başka bir üslup, Ahd-i Cedid başka bir üslup, Kur'an başka bir üslup. Yani o günkü insanların üslubuna göre ve peygamberin kendi üslubuna göre şekil alıyor. Halbuki Allah'ın üslubu olsaydı aynı üslup olurdu hepsinde de diyor. Şimdi aklı sıra yani çok iyi bir şey, böyle acayip bir şey bulduğunu falan zannediyor ama Yani şu cahilliği göstermiş oluyor. Bir kere ahd-i atik dedi insanın. Ahd-i cedid dedi. Bir kere bunlar insanlar tarafından yazılmış kitaplardır. Musa aleyhisselamdan sonra bir kere Tevrat asırlarca kaybolmuştur. 700-800 sene sonra Uzeyr aleyhisselam tarafından tekrar yazılmıştır. Ve ondan sonra da tekrar İsa aleyhisselamdan sonra da içerisine bir takım şeyler tekrardan karıştırılmıştır. Ve Ahd-i Atik'te boş versen üslubu, bir kere alenen tamamen bilime zıt şeyler vardır. Tekvin kitabında mesela, başlangıçta yani oluş kitabı, oldurma kitabı yani yaratılış kitabında açıkça bilimsel hatalar var. Mesela işte Allah'ın 6 günde yaratması olayında işte Allah'ın önce bitkileri yarattığı, ondan sonrasında güneşi yarattığı gibi tamamen bilime ters. Halbuki güneş olmadan bitkiler olmaz. Gerek böyle bilim tarafından reddedilmiş birçok hatalar, gerek kendi içinde çelişkiler. Yani sen boş ver şimdi üslubu falan. Bir kere Ahd-i Atik Allah'ın kelamı mı ki? Şu an elimizdeki Tevrat, Zebur sanki Allah'ın kelamı mı ki? Bu bir. Sonra öyle yani bilimsel hatalardan başka, çelişkilerden başka ayrıca birçok yanlış yönlendirmeler. Mesela Hazreti Musa aleyhisselam onlar hırsızlığı öğretiyor. Yani şeyin, Firavun'un milletinin, Kıptilerden malların alınmasını, altın ve gümüşlerin alınmasını, çalınmasını öğretiyor mesela. Yani mesela Tevrat'ta ilk şeyde, Tekvin kitabında Hazreti Adem cennette haram olan meyveden yiyince, üstü başı açılınca ağaçların arasına saklanıyor. Ondan sonra Allah da nasıl bir Allah'sa, ey Adem neredesin, çık ortaya, seni bulamıyorum diyor. Mesela yani şimdi böyle bir kitabın Kitabullah olduğunu kabul etmek mümkün değil. Ve bu cahil adam işte diyor Ahd-i Atik'te ayrı bir üslup, Ahd-i Cedid'de farklı bir üslup, Kur'an'da farklı bir üslup. Demek ki bunlar kendilerine ait. Bir kere diğerleri Allah'ın kelamı olmaktan çıkmıştır ve aslı mevcut değildir ve Hazreti Musa'nın konuştuğu dille yazılmış bir Tevrat dünyada yoktur. Hazreti İsa'nın diliyle, Süryanice, Aramca ile yazılmış bir kitap, bir İncil dünyada mevcut değildir bir kere. Bir kere bunların şu anda dünyadaki en eski İncil 4. asra aittir. İsa'dan 300 küsur sene sonrasına aittir ve de Yunancadır. Ve hey geri zekalı. Sen bir kere yani aslını bir kere bilmiyorsun ki yani İncil'in. Senin din adamların bile zaten İncil'in orijinal olmadığını söylüyor. Markos yazdı diyor, Matta yazdı diyor. Yani zaten bunlar orijinali değil ki hani aynı üslup olsun. Kur'an'ın üslubuyla bunların üslubu aynı olsun. Orijinali değil bir kere onlar, bu bir. İkincisi Allah Azze ve Celle insan mıdır ki bütün kitaplarını aynı üslupla yazsın? İcabında bir ilim adamı bile farklı üsluplarla yazabiliyor. Bazen mesela edebi bir üslupla, bazen düz bir üslupla yazabilir. Farklı farklı üsluplar kullanabilir. Kur'an kendi içinde bile üslubu farklı farklıdır ki yani. Yani mesela İzâ şemsü küvvirat ve izâ nucûmü kederat ile mesela ya eyyühellezine âmenû ile başlayan ayetler, ya eyyühellezine âmenû istaînû bis sabri ve salâ, aynı mıdır yani? Bir kere üslup farkı var. Yani mesela güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman, yıldızlar düşüp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, denize kaynatıldığı zaman, vahşiler bir araya toplandığı zaman, yani Tekvir suresi, İnşikak suresi, İnfitar suresinden ki mesela üsluplar, mesela diyelim ki Fatiha'nın üslubuyla mesela acaba mesela Kevser suresinin üslubu bir mi? Mesela diyelim ki kafirin üslubu bir midir? De ki ey kafirler tabbam taptıklarınıza ile mesela hamd alemler Rabbi olan Allah'a mahsustur. Aynı üslup mudur? Yani o zaman üsluplar Üslubun farkı bir problem olarak görüyorsan, bunu Allah kelamı olmadığını ispatı olarak görüyorsan, o zaman kitabın kendi içinde bile üslup farkı vardır. Bir insan aynı, mesela ben bir kitap yazsam diyelim ki, icabından bir konuyu başka bir üslupla, öbür konuyu başka bir üslupla anlatabilirim değil mi? Herkes bunu yapabilir. Yani insan birkaç üslup sahibi olabilir. Bazen edebi, bazen mesela eski dile yakın bir üslup tercih edebilir. Yani duruma göre, konuya göre çeşitli üsluplar kullanabilir. Yani bu Tevrat'ın, İncil'in, Kur'an'ın üslubu aynı olsaydı mesela, bu onun Allah kelamı olduğunu göstermez. Yani adam benzetmiş yazmış dersin bu seferde. Aynı üslubu olsaydı böyle derdi bu seferde. Ama bir kelamın kelamullah olduğunun anlaşılmasının yolu bu değildir. İçindeki mucizeler, gaybi haberlerinin doğru çıkması, bilimsel haberlerinin doğru çıkması, meydana getirdiği hukuk mucizesi, meydana getirdiği medeniyet mucizesi, bunlar gösterdiği hareket metodunun mucizevi yönleri, insanın derinliklerine hitap edişi, kalbin derin noktalarını keşfedip oralara temas etmesi, İnsanı değiştirmesi, kızın diri diri toprağa gömen vahşi adamı Hazreti Ömerler seviyesine çıkartması. Yani bir kitabın kelamullah olduğunu anlamanın çok yolları var. Kur'an'ın kelamullah olduğunun delilleri çoktur. Bu diğer kitaplarla üslubunun farklı oluşu falan, bu aleyhinde bir delil değildir. Zaten diğerleri insanlar tarafından yazılmıştır. Bunu zaten kendiler de söylüyor. Bende mesela kitabı mukaddes var. Başında yazar mesela, bakın İncil'e mesela der, Markos'a göre, Markos İncil'inin başında, Matta'ya göre, Luka'ya göre, Yuhanna'ya göre diye başlığı böyle zaten. Başlığı bile böyle. Kendilerinin bastığı, dağıttığı kitap bu. Parayla, onları elinden parayla almıştım. Kendilerini dağıttı, kendi matbaalarında bastıkları kitap. Onlar da zaten bu aynen Allah'ındır yahut da işte İsa bunu yazdırmıştır demiyor. Markos'a göre diyor. Bu Markos'un üslubu zaten. Diyor zaten. Ve o da tercümenin tercümesinin tercümesidir. Zaten Süryanici, Aramcası yok dünyada. Ve ilk nüshalar yok. 4. asra aittir. İsa sıfır noktasında doğduğuna göre, değil mi ya? Ta 300 küsür sene sonrasına aittir. Yani bu müsteşrikler böyle saçma sapan itirazlar yaparak güya Kur'an'ın kelamullah olmadığını, her kitabın o bölgeden etkilendiğini, o peygamberin kendi işte fikirlerinden ve üslubundan etkilendiğini, yani aslında bunların Allah'tan gelmediğini, içinden oluştuğunu söylemeye çalışıyor. Anlıyor musunuz? Yani aslında asıl derdi o. Yani bütün peygamberler kendi üsluplarını da içine katıyorlar yani, demek istiyor. Halbuki yani sen bir kere Tevrat'ın yani Musa Aleyhisselam tarafına yazıldığını mı söylüyorsun? Hadi Allah'a da boş verelim. Yani sen Musa'nın elindeki kitap mı bu? Musa mı yazdı ki bunu? Ya bir kere 700-800 sene sonra yazıldı. Unutulmuş yani, Yahudi alimleri bile Tevrat diye bir kitabın farkında bile değillerdi. Arada asırlar geçmişti. Unutmuşlardı böyle bir kitabı. Allah yeniden hatırlatmak için Uzeyr Aleyhisselam'a yazdırdı. Bazı rivayetler böyle. Yani zaten o üslup, yani Musa'nın üslubu da değil yani. Bu İncil'lere gelince bu İsa'nın üslubu da değil yani. Bu Markos ondan bundan duyduğunu yazmış. Yani bu İsa tarafına yazılmış da değil ki sen diyorsun ki işte bu Musa'nın üslubu, bu İsa'nın üslubu, bu da Muhammed'in üslubu. Farklı farklı üsluplar, demek ki bunların kendi içinde oluşuyor. Allah onların içine yani doğuruyor, ilham ediyor. Onlar da kendi lafızları da kendi üsluplarıyla bunu insanlara aktarıyor demeni gerektirecek bir durum yok ortada. Yani onlar zaten ne Musa'nın üslubu ne İsa'nın üslubu. Ki Kur'an da peygamberimizin üslubu diyesin. Ve hey vicdansız, sen hakikaten samimi olsaydın bir kere Kur'an'ın üslubuyla hadislerin üslubunun incelemeye alırdın ve kesinlikle görürdün ki hadislerin üslubu Kur'an'dan farklıdır. Bunu herkes yani şöyle bir bakıversin, bir hadis kitabına baksın, açsın baksın. Yani hadis alimi olmaya gerek yok. Şöyle bir bakıversin, bir meale baksın, bir de hadislere baksın, farkını görecek. Hadislerdeki konuşma tarzı nerede, Kur'an nerede? Hadisleri çok fazla genişletemiyorsun açıklarken, şerhini yaparken, ama mesela tefsirde anlat anlat bitmiyor. Yani Kur'an'ın apayrı bir üslubu var, genişletiyor, önünü açıyor. Çok farklı noktalara götürüyor. Peygamberimizin üslubuysa bu üslup, hadisler de böyle olması lazım gelir. Hadislerinde niye aynı üslubu göremiyoruz? Aynı genişliği göremiyoruz? Peygamber bile Kur'an gibi konuşamaz. Onu başaramıyor, yapamaz onu. Bu tamamen Allah'tan, dışarıdan gelme bir üsluptur, lafızlardır, kelamdır. Evet.
Hocam, Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda peygamberlerin hepsinin mesela aynı şeyi söyledikleri, İlkan'ın gelen Allah'tan başka ilah yoktur. Bu çağrıyı yaparken bütün peygamberler aynı şekilde aslında aynı üslupla mesela seslendiklerini görüyoruz.
Bu Kur'an'daki anlatılandır. Yani Kur'an-ı Kerim geçmiş peygamberlerin de aynı davayı anlattıklarını anlatmak için bunu bize anlatıyor. Ama mesela bu Tevrat'ta bu şekilde mi? İncil'de bu şekilde mi? Hayır. Kur'an'da bu şekilde. Yani Kur'an'da Nuh dedi ki ya kavmi ibudullah ma lekum min ilmin ilahin gayruh. Ey milletim, Allah'a kulluk edin, ondan başka ilahınız yok. O böyle dedi, Hud da böyle dedi, Salih de böyle dedi, Şuayb da böyle dedi. Yani üslupları aynı, davayı ortaya koyuş biçimleri aynı. Kur'an-ı Kerim bize onu anlatmak istiyor. Ama bu Kur'an'ın kendi içindeki üslubu. Yani Tevrat, İncil, Kur'an arasındaki üslup aynılığı değil yani bu. Evet, şimdi vahyin geliş mertebeleri. Çeşitli şekillerde vahiy gelmiştir. İlki sadıka rüya biçiminde, daha evvel de temas etmiştik. Sadıka veya saliha rüya, ikisi de denilebilir. İkinci şekil, melek peygamberimize görünmeden, peygamberimiz uyanıkken yani, peygamberimize görünmeden kalbine ilka ederdi, atardı yani. Kalbine atardı. Ve bu bir ilhamın ötesi, ilham değil sadece, ilhamın ötesinde. Allah Azze ve Celle onun kalbinde zaruri bir bilgi yaratırdı. Yani o kelimeler kalbine kazınırdı. Onları aynen söylerdi ve hata etmezdi. Bu bir çeşit vahiy, yani melek tarafından getiriliyor, kalbine atılıyor uyanıkken ve peygamberimiz onu artık o şekilde söylüyor. Yani elinde olmaksızın onu o şekilde ezberliyor. Yine Cebrail aleyhisselam insan kılığında, genç bir delikanlı kılığında geldiği olurdu. Bazı rivayetlere göre Dihyetül Kelbi diye bir sahabi vardı. Yakışıklı bir gençti. Cebrail aleyhisselam onun kılığında gelirmiş. insan kılığında geldiği zamanlar onun kılığında yani geliyormuş. Bir vahyin bir çeşidi de bu. Dördüncü çeşidi, tabii insan kılığında yani geldiği zaman en kolay şekli. Kalbine ilka edilmesi zor. O da zor, ama ondan daha da zor olan çıngırak sesine benzer bir ses duyardı. Ağır vahiyler böyle bilhassa tehdit ifade eden, yani kafirlere tehdit ifade eden ayetler böyle çıngırak sesine benzer bir ses duyar. Ondan sonra Allah Resulü kendinden geçer, terlemeye başlar. Kışın soğukta bile terlerdi. Ondan sonra o tehdit dolu ayetler gelirdi. İşte bu bir çeşit vahiy. En zor olanı da buydu. Peygamberimizi en çok terleten, en çok böyle perişan eden diyelim, bu çeşit vahiydi. İnne senulki aleyke kavlen sakile, sana ağır bir söz vahyedeceğiz. Belki de tabi Kur'an'ın hepsi ağırdır. Ağır sözü birçok manada ele almamız mümkündür. Mizanda ağır olacak olan, yani sevabı ağır olacak olan demek olduğu gibi, ağır bir dava manasında da anlaşılabilir, doğrudur. Sana ağır bir dava vahyedeceğiz. Zor bir dava manasında. Ya da dünyada ağırlığı olacak olan söz, kavlu sakil, öyle bir söz ki dünyayı darmadağın edecek. Öyle bir söz ki Bizans'ı, o günkü Bizans'ı, İran'ı yerle bir edecek. Dünyayı sallayacak, bütün şirk çeşitlerini darmadağın edecek. Öyle bir söz sana vahyedeceğiz. La ilahe illallah sana vereceğiz. Sen ona hazırlık yap. Geceleyin kalk, namaz kıl ki hazır olasın. Demek ki bunlar kavlu sakil. Yani ağır olan ve ağırlığı olan bir söz. İşte bu tehdit dolu sözler de tabii ki böyle. Ağır ve peygamberimizi terleten. Yani öyle oluyordu ki bazen mesela bir seferinde devenin üzerinde iken vahiy geldiğinde vahyin ağırlığıyla deve çöktü. Mesela bir defasında bir sahabinin ayağı Efendimizin ayağının altındaydı. O sırada vahiy geldi. Peygamberimiz kendinden geçti. Terlemeye başladı. Yüzünün şekli değişti. Kendinden geçti. Anladılar ki vahiy geliyor. Üzerini örttüler. Ondan sonra o sahabi diyor ki ayağım o sırada ayağının altındaydı. Ettim diyor, ayağımı kurtaramadım. Gücüm yetmedi. Böyle sanki bir ton ağırlık böyle çökmüş üzerime. Ayağımı çekemiyordum diyor altından. Halbuki mesela bir insanın ayağının altından rahat rahat insanın kendi ayağını çeker. Yani bu aslında gerek devenin çöküşü, gerekse bu olay, bunlar peygamberimizin peygamber olduğunun bir başka delili olsun diye bu şekilde Allah tarafından takdir edilmiştir. Alem görüyor yani. Deve çöküyor, kalkamıyor yerinden. İnsanlar görüyor. Yani adam ayağını çekemiyor altından. Ayağı kırıldığını zannediyor yani, böyle ezildi ayağım diyor. Yani bunlar aslında birer delil olsun diye millete anlatsınlar, yani benim başıma böyle geldi, şöyle oldu desinler diye, bir mucize olarak aslında bunlar gerçekleşiyor. Ağır olan şekli vahyin, bu çıngırak sesine benzeyen o şekilde, yani bir ses duyduktan sonra vahyin başlaması. Efendimiz o anda anlıyor ki yani ağır bir vahiy geliyor yani. Terlemeye başlıyor yani. Yani aslında peygamberlik zor. Yalnızca dava zor olduğundan değil, bir de vahiy, vahyin gelişi bile zor yani. vahyin gelişi bile zor. Sonra Cebrail aleyhisselamın asli suretiyle görünmesi, işte bu olay iki defa zuhur etmiştir dedim. Birisi Hira dağındayken, biri de Miraç'tan dönüşünde Sıdratül Münteha'dayken. Altıncısı ise Allah Azze ve Celle'nin peygamberimize bizzatihi konuşması. Bu Bakara'nın son iki ayeti, Emen Resul diye bildiğimiz son iki ayeti bu şekilde vahyedilmiştir. Yani Allah Resulü ne Rabbul Alemin olan Allah direkt olarak konuşmuştur. Bazı rivayetler bunun böyle olduğunu ifade eder. Bu da gayet normaldir. Çünkü Peygamberimizin makamı Hazreti Musa Aleyhisselam'dan daha yüksektir. Peygamberimiz ilk yaratılandır aslında. Fakat en son gönderilen peygamberdir. En yüksek ruha sahip olan odur. İlk yaratılma şerefine eren de odur. Ruh olarak ilk yaratılan. Ama dünyaya en son gönderilmiştir. Çünkü ilk başta gönderilmesi, bu büyük komutanın, bu büyük peygamberin ilk başta gönderilmesi israf olurdu. Neden? Daha insan yok ki dünyada. Yani ilk başta Adem Aleyhisselam'ın gönderilmesi, ondan sonra büyük peygamberlerin daha sonraki zamanlarda gönderilmesi bundan kaynaklanıyor. Yani mesela bir Musa Aleyhisselam da Adem peygamberden üstündür. Bir İbrahim Aleyhisselam da, bir Nuh da, bunlar hepsi kendi evladıdır halbuki. Ama bunlar babaları da Adem'den üstündürler. Şimdi peygamberimiz de en üstünleri olduğuna göre Kur'an-ı Kerim ne buyurur? Tilker rusulü faddalna ba'dahum ala ba'd. Biz şu peygamberlerin kimini kimine üstün kıldık. Hepsi aynı değiller. Hepsine iman edeceğiz. La nufarriku beyne ahadim min rusuli. Peygamberler arasında ayrım yapmayız. Yani hangi noktada ayrım yapmayız? Derece noktasında değil. İman noktasında. Hepsine iman ederiz. Yoksa derece farkı var. Derece farkı nereden belli? İşte demin dediğim ayette tilker rusul faddalna. Faddalna yani üstün kıldık demek. Şu peygamberleri kimine kimine üstün kıldık. Hepsi aynı değil. Minhum men kellem Allah. Kiminle Allah konuştu diyor. Yani Musa ile. Ve rafa'a ba'dahum derecat. Kimine derece derece yükseltti Allah. Yani hepsi aynı değiller. Mesela kimle konuştu? Musa ile. Şimdi Musa Aleyhisselam'dan daha üstün olan peygamberimizle de konuşması beklenir değil mi? Mesela Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ı daha davet ettiğinde, Tur-i Sina'ya davet etti ve orada ona vahyetti. Ve onunla Allah konuştu. Daha evvel de konuşmuştu. İlk peygamberlik verdiği zaman da Allah Azze ve Celle ben Allah'ım ey Musa demişti. Onunla konuşmuştu. Kellem Allahu Musa teklime. Allah Musa ile konuştu diyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi Musa Aleyhisselam ile konuşmuşsa Allah, peygamberimizle de konuşması beklenir. Tabii ki buna mecbur değildir. Ama akla gelir. Yani Efendimiz Musa'dan daha büyük olduğu halde onunla nasıl konuşmaz gibi akla gelir. Ve zaten de konuşmuştur. Musa Aleyhisselam ile bu dünyada konuşmuştur. Allah Azze ve Celle dağda konuşmuştur. Mukaddes Tuva Vadisi'nde konuşmuştur. Peygamberimiz ile de kendi istediği makamı onu yükselttikten sonra orada onunla konuşmuştur. Aracısız bir şekilde. Perde arkasından ya da yüz yüze, her neyse Allah bilir. Yani peygamberimiz Allah'ı gördü mü görmedi mi, daha evvel akaid dersinde ona temas etmiştik. Görmedi diyenlerin görüşü biraz daha kuvvetli, biraz daha ekseriyet o görüştedir. Ama görmüş de olabilir, görmemiş de olabilir. Ama şu var ki Allah Azze ve Celle Bakara'nın son iki ayetini orada kendisine direkt olarak vermiştir. Bu da peygamberimizin makamının Musa'dan daha büyük olduğunu göstermiştir. Onunla dünyadayken konuşmuştur. Peygamberimiz de ise o makamda konuşmuştur. Daha yüksek bir şereftir bu. Nasıl ki mesela Musa Aleyhisselam için deniz yarılmıştır, peygamberimiz için gökteki ay yarılmıştır. Bu daha büyük bir şereftir. İktarabeti sahaben şakkal kamer. Kamerin yarıldığını Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bu kıyamete yakın olacak olan bir olay değil. Olmuş bir olaydır. Çünkü fiil-i madi ile gelmiştir ayet. Geçmiş zaman ifadesiyle yani. Dolayısıyla olup bitmiştir olay. Ama kıyamete yakın olsa bile, bunu mudari manasında anlayanlar olmuştur. Öyle olsa bile yine de sonuçta bu da peygamberimizin bir mucizesidir. Kur'an'ın haber verdiği bir olaydır ve gerçekleşecektir. Yine bir mucizedir. Yine demek ki Allah Azze ve Celle Musa için denizi yaran Allah peygamberimiz için ayı yine sonuçta yaracaktır yani. Bize göre yarmıştır, iş bitmiştir, olay olmuştur. O bir mucizedir. Ama kıyamet esnasında olacak olan bir olayı anlatıyor olsa bile, ki o görüş zayıf bir görüştür, yine de sonuçta bir mucizedir. Böylece yani şunu anlıyoruz. Allah Azze ve Celle peygamberimizle direkt olarak da konuşmuştur aracısız bir şekilde. Yani Allah'ın peygamberleriyle konuşması elbette ki ya bir melek vasıtasıyla ya perde arkasından olur. Direkt olarak yani yüz yüze olmaz ama perde arkasından olabilir. Allah bizatihi kendisiyle konuşmuştur. Demek ki bu tasnife göre. Bir de son şekil, Cebrail Aleyhisselam peygamberimize uyku halindeyken vahiy getirmiştir. Mesela Kevser suresinin böyle olduğu rivayetlerde bildirilmiştir. Yani demek ki uyku halindeyken vahyin gelişi iki türlü. Yani birisi uyku halinde sadıka rüya biçiminde, biri de uyku halinde Cebrail tarafından getiriliyor. İnne ataynekel Kevser mesela böyle olmuştur bazı rivayetlerde. Bundan anlıyoruz ki vahyin geliş çeşidi bir yolla olmamıştır. Bu şekilde tasnif edilmiştir. Yedi yol bulunmuştur. Yani Allah bilir tabi, belki başka yollarla da geldiği olmuştur. Bunlar tespit edilen şekillerdir. Allahu alem bir sevap. Belki daha başka da var. Doğrusunu Allah bilir. Tabi vahiy esnasında peygamberimizin girmiş olduğu vaziyet, hal, buna demin temas ettiği, kışın bile buram buram terlediği olurdu. Çünkü Kur'an'ın ifade ettiği gibi kavlu sakil, sana ağır bir söz vahyedeceğiz buyuruyor Allah Azze ve Celle. İşte bundan dolayı peygamberimizde yüzünün değişmesi, terlemesi, üzerimi örtün demesi, yani o halinin çok böyle görülmesini istememiştir. Bir sebebi hikmeti olabilir. Yani o vaziyette kendine vahiy gelirken o şekilde görülmek istememiştir. Belki yani vahiy, yani nasıl ki vahiy fısıltıyla oluyor, yani kimse duyamıyor, yalnızca peygamber duyuyor. Aynı şekilde bu vaziyetin de biraz gizli kalması, nasıl ki yani vahiy gizliyse, bu vaziyetin de gizli kalması istenilmiş olabilir. Allah Resulü'ndeki bu gibi haller, Haşa bir sara değil. Saralar nasıl olur belli. Sara hastaları düşer, bayılır, kitlenir her tarafı filan. Efendimiz de böyle bir şey değil. Efendimiz olduğu yerde gayet vakarlı, gayet sakin, yani terlemeye başlıyor. Yani başka bir hale giriyor. Bakanlar anlıyor yani. Normal bir durumda değil şu anda. Olağanüstü bir şey var başında. Onu anlıyor. Bu aslında insanın kendi kendine başarabileceği, rol yapabileceği bir şey değil. Bunlar da Allah Azze ve Celle'nin insanlara bunu göstermek istemesinden dolayı gösterdiği durumlardır. Yoksa tamamen her zaman kendi evinde yatarken mesela vahiy gelebilir, kimse de görmez. Ama Allah Azze ve Celle insanların içerisindeyken de bazen gösteriyor, fakat Efendimiz üzerime örtün diyor. O vaziyetin sürekli olarak görülmesini istemiyor. Belki vahyin, yani vahye konsantre olmasına belki engel olacağını düşünüyor. Mesela nasıl ki diyelim ki biz mesela namaz kılsak, bir teheccüd namazı kılsak misalen, herkes bize baksın mesela istemeyiz değil mi? Sıkılırız yani. Mesela herkes bize baksa böyle sıkılırız yani. Belki o manada da olabilir. Ondan da kaynaklanabilir. Ama Allah Teala onun o halini kısmen görülmesini istemiştir. Yani o sahabinin mesela, Zeyd'in mesela ayağının, Efendimizin ayağının altında olması o sırada, bunların hepsi Allah'ın takdirleridir. Boşuna olmuş olaylar değildir. Vahiylere ait bazı tabirler, terimler var. Mesela El-Hadari yani seferde olmadığı zamanlarda gelen ayetler. Zaten Kur'an'ın çoğunluğu seferdeyken değil de Efendimiz Medine'deyken veya Mekke'deyken, şehirdeyken yani gelmiştir. Bir de seferi dediğimiz bazı ayetler, bunlar seferde gelmiştir. Nehari diye ayetler var. Gündüz ait olan, yani gündüzleyin gelen ayetler. Leyli ayetler, geceleyin gelen ayetler var. Sayfi denilen ayetler, yani yaz mevsiminde. Sayf zaten yaz demek. Yani kelimeden zaten anlaşılıyor. Yani sayfi, yani yazın gelen. Mesela şitai, mesela kışın gelen. Firaşi, mesela Allah Resulü yatıyor olduğu bir vaziyetteyken gelen. Zaten firaş yatak demek. Bu şekilde isimlendirmeler. Nevmi, mesela Allah Resulü uykudayken gelen. Zaten nevm uyku demek. Böyle el ardi, yani Resulullah yeryüzündeyken gelen. Mesela semai, Allah Resulü gökyüzündeyken, semadayken. Mesela bu Bakara'nın son iki ayeti gibi. Böyle çeşitli isimler ile o ayetin hangi peygamberimiz nerede iken ve hangi pozisyonda iken geldiğini anlatmak için böyle tabirler kullanılmıştır usulü tefsirde. Yani mesela demek ki tefsirde bir yerde mesela bu ayet seferi bir ayettir diye görseniz, yani Allah Resulü seferdeyken nazil olmuş demek ki. Mesela demek ki nevmi bir ayettir diye görseniz, demek ki Allah Resulü uyurken nazil olmuş. Mesela firaşi bir ayettir diye görseniz mesela bir tefsirde, demek ki Resulullah yatak üzerindeyken, yatıyorken demek ki nazil olmuş bir ayettir. Yani bu gibi tabirleri, her ilmin kendine has bazı tabirleri olur. O tabirleri bilmezsen anlayamazsın. O tabirleri bilmek gerekiyor. Mesela doktorlar böyle binlerce kelime ezberliyorlar. Öyle değil mi? Tıp kelimeleri, Latince, şu İngilizce falan filan, birçok kelime ezberliyorlar. Yoksa konuşamaz, yoksa yani derdini anlatamaz veya dersi öğrenemez. Yani her ilmin kendine has bazı tabirleri olur. Ya mesela diyelim ki mesela inşaat mühendisliğinde diyelim, mesela buna ne diyorlar? Kolon diyorlar mesela. Direkt yani. Mesela kiriş derler mesela şu yatay olanlara. Böyle tabirler vardır. Şimdi onun gibi bu tefsirde de böyle şitai, nevmi, sayfi filan, bunlar, bu tabirler bileceksin ki okuduğun kitapta böyle bir şey geçerse anlayabileceksin. Onun için bunları bilmemiz önemli. Vahiy katipleri, Allah Resulü'nün katipleri çoktu. Önce Mekke'de ilk olarak Abdullah adında birisi. Bu daha sonra dinden döndü. Abdullah İbni Sa'd. İbn Ebi Sar denilen birisi vardı ki bu daha sonra dinden döndü, sonra tekrar Müslüman oldu. Mekke'deki ilk katip bu. Sonra Medine'de de ilk katip Ubey İbni Ka'b, daha sonra da Zeyd bin Sabit. Yani aslında vahiy katipleri çok, 40 tane kadar vahiy katibi olmuştur. Bildiğimiz Hazreti Ali radıyallahu anh, Osman İbni Affan, Amr İbni As, Muaviye ve daha birçok sahabe, Huzeyfe, Muhammed İbnül Mesleme, Zübeyir İbnül Avvam, Hazreti Ömer, Ebu Bekir, bunlar hepsi vahiy katipliği yapmış olan kimselerdir. Bunlar Allah Resulü'nden duydukları ayetleri yazarlardı. Okuma yazmaları vardı. Yazıyorlardı. Bunların hepsine de vahiy katibi denir. Peki Allah Resulü Kur'an'ı yalnızca yazdırıyor muydu? Hayır. Aynı zamanda ezberliyorlardı sahabe-i kiram. Peygamberimiz ezberliyor muydu? Haşa. Allah Resulü onun peygamber olduğunun bir delili de budur. Ezberlemediği halde ezber okuyordu. Bir kez geliyordu vahiy kendine ve mesela diyelim ki Alak suresi gelmiş Mekke'de, işte Müzzemmil Müddessir kalem, peygamberimiz bunu o anda da, 2 sene sonra da, 5 sene sonra da, 20 sene sonra da aynı şekilde okuyor. Halbuki okuması yazması yok. Tekrar etmezse insan unutur, değil mi? Yani mesela biz ezberlediğimiz bir yeri bile uzun süre okumazsak unutuyoruz. Allah Resulü okuması yazması olmadığı halde böyle ezberlemek için mesela bizim gibi çalışmamış. Mesela biz diyelim bir sayfayı ezberlemek için 30-40 defa okuyoruz, tekrar öyle ezberleyebiliyoruz. Şimdi Allah Resulü'ne bakıyoruz, böyle bir şey yok. Okuması zaten yok ama ezberliyor. Senukri'uke fela tensa illa ma şa Allah. Sana okutacağız ve sen onu asla unutmayacaksın. Ancak Allah isterse başka. Yani Allah isterse unutursun. Ama sen normalde unutmayacaksın. Yani demek ki Allah Resulü unutmuyordu. Ama sahabede bu özellik yok. Sahabe ezberliyor. Yazıyor ve ezberliyor. Sahabe hata edebiliyor, şaşırabiliyor. Tabii ki bizim kadar da şaşırmıyor. Çünkü sahabe kafası bizim kadar karışık değil. Daha net bir hayatları var, daha sakin bir hayatı var, daha az kafası karışık. Sonra haram görmüyor, haram lokma yemiyor. Daha Arap insanı daha kafası açık, berrak, net, tıkır tıkır ezberliyor. O günün insanların çoğunluğu öyle ama hasreten de Arap. O günün Arabı çölde, kafa rahat, temiz hava, bol oksijen, bol güneş, zehir gibi kafası var. Yani düşünün mesela peygamberimizin hadislerini de ezberliyorlar. Bugün insan mesela bu kadar karışık bir kafayla anlayamayabiliyor. Ya nasıl bunu ezberlediler, nasıl böyle, hiç hata yapmadılar mı? Tabii çünkü senin kafan onun kafası gibi değil. Bizim kafalarımız karman çorman bir vaziyette. Sahabenin kafası böyle değil ki. Hem peygamberimizin konuşma üslubu harika, akılda kalıcı şekilde konuşuyor. Hem Allah'ın yardımı var. Çünkü onlar sahabidirler, hadisleri nakledecekler, Kur'an'ı nakledecekler sonraki nesillere. Allah onlara iyi de ezberletiyor. Özel bir muamele de var yani aslında. Ama iki yönlü olması çok harika olmuştur. Hem yazılı hem sözlü ezber şeklinde olması çok harika olmuştur. Ve dünyada bir benzeri yoktur. Ne Hristiyanlıkta, ne Yahudilikte, ne başkasında bu şekilde hem yazılı hem sözlü. Ve böyle bir kitap dünyada mevcut değildir. 600 sayfa olacak ve kelime kelime ezberlenebilecek. Normal zekalı bir insan bile Kur'an'ı ezberleyebiliyor 2 senede. Biraz daha kafası iyiyse 1 senede. Hatta 6 ayda bile ezberleyenler var. Yaşı küçük ve zeki ise 6 ayda bile hafızlığı bitirenler var. Daha da hızlı bitirenler bile vardır. Daha süper zekalar bu işe yönlendirilseler 4 ayda bile 3 ayda bile bitirenler olabilir. Evet.
Hocam, Cebrail Aleyhisselam'la Efendimiz arasında Kur'an ayetlerinin yaptığım bir rivayete göre, yani Kur'an ayetlerini
karşılıklı olarak müzakere etme.
Binaen az önce ifade etmiş olduğumuz ayet nazarında eğer ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a zaten kendisine hani müzakereye gerek yokmuş gibi, tekrara ezbere gerek yokmuş gibi ifadenin anlamı çıkıyor. Peki böyle bir hadisin, böyle bir ayetin olması...
Yani Allah Azze ve Celle sen unutmayacaksın diyor. Şimdi Cebrail Aleyhisselam'ın gelmesi ve o şekilde Peygamberimiz onu okuması, o ana kadar nazil olmuş olan kısımları okuması ve son senesinde de iki defa tekrar etmiş olması, bu Peygamberimizin unuttuğunu göstermez. Kur'an'la çelişen bir tarafı yok. Zaten bu rivayetler Peygamberimiz unutuyordu da Cebrail gelip hatırlatıyordu demiyor ki. Öyle olsaydı o zaman çelişki olurdu. Yani Kur'an'la bu rivayet arasında çelişki olurdu. Ama öyle bir şey demiyor zaten. Allah-u Teala unutmayacaksın buyuruyor. Ve bunun da delili olarak bunu ispat ediyor. Cebrail de geliyor, Peygamberimiz de Cebrail okuyor ve unutmadığını ispat ediyor. Ve dünya alem bunu bu şekilde öğrenmiş oluyor. Ve Allah'ın yani test edişi ve ümmete bunu bu şekilde ispat edişi hadisesidir bu. Ve aynı zamanda da bize de bir örnektir. Yani siz de unutmak istemiyorsanız böyle birisi okusun, diğeri dinlesin. Mesela camilerde bu halen devam ediyor. Aslında Ramazan aylarında yapılan mukabele dediğimiz, işte birisi okur mesela, hafız okur, cemaat de işte önüne Kur'an'ı koyar. İşte hata yaparsa hafız doğrusunu söylerler, o da doğrusunu okur. Bu şekilde aslında bu ta o zamandan kalan bir sünnettir yani. Yani Peygamberimizle Cebrail'in yapmış olduğu bir şey. Ve Allah Azze ve Celle bunun böyle olmasını istedi. Ta ki kıyamete kadar Kur'an bu şekilde mukabele yoluyla, yani karşılıklı olarak yani okunma yoluyla tekrar edilsin, unutulmasın, unutturulmasın. Ve hıfız olayı, hafızlık müessesesi de devam etsin istedi yani. Yani bunun bir hikmeti de bu. Neden yani Cebrail geliyordu? Madem Peygamberimiz unutmayacaktı, o zaman niye Cebrail geliyordu? İşte hem bize örnek olsun, biz de böyle yapalım diye, hem de unutmadığının ispatı olsun diye. Vahyin yazıldığı malzeme nedir? Çeşitli malzemelere yazılmıştır. Yani beyaz taşlara, hurma dallarına, kürek kemiklerine, derilerin üzerine. Yani o zamanın şartlarında ne bulmuşlarsa onu yazmışlar. Bunlar daha sonra Peygamberimizden sonra tabii toplandığı zaman doğru düzgün deriler üzerine adam akıllı güzelce yazıldı. Ben bunların bir tanesini Mısır'da görmüştüm. Mısır'da Mescid-i Hüseyin var, Kahire'nin merkezinde. Onun içerisinde bir oda var. Odada böyle bir, tabi camın içerisinde, tabi camda alarm sistemleriyle şey yapılmış, yani çalınması mümkün değil. Zaten sürekli insanlar etrafında bakıyorlar. Bu kadar bir Kur'an-ı Kerim, şu kadar var. Yani bir açılmış böyle ceylan derisi, şu büyüklükte var, genişliği, kalınlığı da bu kadar var. Toplam kalınlığı yani. Ve tabii böyle kitap gibi açılmış da her biri bu kadar, toplam ya şu kadar kalınlıkta var yani, bayağı kalın. Böyle tabii o ilk yazılan değil yani, o yani halkın yazdığı değil de sonradan derli toplu tüm Kur'an. Çünkü halk, çünkü bildiğini yazıyordu, duyduğunu, öğrendiğini yazıyordu. Mesela ben diyelim ki bir sure ezberlemişim Peygamberimizin ağzından. Ben onu ezberlemişim, onu yazmışım. Sen başka bir sure ezberlemişsin, onu yazmışsın. Fakat dağınık. Herkes kimi 10 sure, kimi 20 sure, kimi 30 sure ezberlemiş, yazmış. Hepsi bir arada değil yani. İşte bu daha sonra bir araya toplandı. Ona da daha sonra kitap gelecek. Bu şekilde yazıldı. İşte o ana nüshalardan birisi Kahire'de şu anda mevcut yani. Evet. Kur'an'ın böyle o günün şartlarında temiz olan bir takım malzemeler üzerine yazıldığını söyleyebiliriz. Bunlar daha sonrasında toplanırken, bir araya toplanırken hepsi getirildi, ortaya konuldu. Hepsi karşılaştırıldı. Zeyd bin Sabit başkanlığına bir heyet hepsini karşılaştırdı. Bu sure kimlerde var? Herkes getirdi. Bakıldı, karşılaştırıldı. Bu şekilde çok sağlam bir şekilde kayıtlara geçirildi. Yani bu ümmet din hususunda hassasiyet gösterdi. Kur'an'a bir harf ilave etmedi, bir harf çıkartmadı. Ve bakın mesela şu anda Kur'an'larda Suud baskısında mesela özellikle daha çok kendini gösterir. Türk baskılarında da bazılarında öyledir. Normalde o harf okunmuyor. O harf normalde okunmuyor. Ama o oradan da çıkartılmıyor. Öyle yerler vardır. Normalde o kelimede o harf yoktur. O fiil öyle yazılmaz. O harf orada yoktur. O ziyade bir harftir. Fazladan bir harftir. Öyle yazılmıştır. Ve ona bile dokunmamıştır bu ümmet. İlk nüsha o şekildedir. O zaman Arap yazısı çok gelişmemişti. Ondan dolayı bazı bu gibi harfler, yani yazım tarzında öyle bir harf koymuş olabilirler, ama daha sonra Arap yazısı daha geliştiğinde artık o harfe gerek kalmıyor aslında. Şimdiki bizim bildiğimiz Arapçada o harfe, bizim bildiğimiz yazıda daha doğrusu, o harfe gerek yok. Ama o Kur'an'da var. Onu bile ellememişlerdir. Zamanında bir yerde okumuştum. Birisi Ezher ulemasına başvurmuştu. Tam dediğim yıllar evvel. Ezher Üniversitesi'nin yani fetva işte makamına başvurmuş ve bu harfler zaten okunmuyor. O zaman da Arapça yazı çok gelişmemişti. O yüzden bunlar bu şekilde yazılmış olabilir. Ama zaten biz şimdi artık yani Arapça yazıyı geliştirdik ve bu harfler de zaten şimdiki kullandığımız kelimede yok. Yani bunu buradan artık çıkaralım, insanların kafasını karıştırıyor. Yani bu harf nasıl okuyacağım diye insanlar şaşırıyor. Yani bunu buradan çıkartamaz mıyız? Caiz olmaz mı diye başvuruda bulunmuştu ve Ezher uleması fetva vermedi. Dokunamayız dediler. O böyle gelmiştir. Biz de Yahudiler gibi onu orasını burasını elleyemeyiz. Böyle gelmiştir böyle. Biz o harfi okumuyoruz çünkü kelime biliyoruz. Kelimede o harf yok normalde. Ama öyle gelmişse biz ona dokunamayız. Sadece o orada durur ama biz onu okumadan geçeriz. Yokmuş gibi kabul edip böyle okuruz. Ama biz onu oradan kaldıramayız. Yani ümmetin hassasiyetini gösteriyor bu. Keşke manasını da böyle korusaydık. Keşke la ilahe illallah'ı da böyle korusaydık. Keşke bunu da böyle unutturmasaydık, hassas olsaydık. Bugün bu hale gelmezdik.